Ayrım 41, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 373. Tayyip'i kandıran gazeteci. Hep yazıyorum, Mehmet Barlas'ın itirafçı olması şart. Bu da nereden çıktı demeyin. Başbakan Davutoğlu'nun danışmanı Atılgan Bayar'ın yazdıkları ilgimi çekti. Barlasların Erdoğan'a küfür eden cemaatçi Önder Aytaç'ın yazılarını internet sitelerinde 10 Mart 2013 tarihine kadar yayınlamaya devam ettiklerini belirterek paralelin kazanacağını düşünüyorlardı. Erdoğan'ın kazanacağını anlayınca paralelden dümen kırdılar diye yazdı. Bu tespitin izini sürdüm. Fethullah Gülen'in resmi sitesinde 1994'ten bugüne kadar hakkında çıkan köşe yazıları var. Mehmet Barlas'ın yazılarını okudum. Dipnot, Gülen'i en çok öven makaleyi Taha Akyol, Mahmut Övür, Enis Berberoğlu, Yiğit Bulut'un yazdığını gördüm. Mehmet Barlas'ın sabahtaki ilk yazısının tarihi 14 Şubat 1995, Erbakan'a akıl veriyordu. Farklı kesimleri ve siyasi görüşleri temsil eden insanlar, Fethullah Gülen'in iftarında bir araya gelince şaşırıyoruz. Bu gerçeğe öncelikle Necmettin Erbakan'ın ve Refahlı, önde gelen diğer politikacıların eğilmesi şart. Yine sabahta, gelelim muhafazakar ve mukaddesatçı kesimdeki yenilikçiliğe. Bir haftadır Zaman gazetesinde Fethullah Gülen'in Ufuk Turu yayımlanıyor. Bakın neler diyor Fethullah Hoca Efendi deyip övgülerini sıralıyordu. 19 Ağustos 1995. Sonra araya 28 Şubat süreci giriyor. Barlas'ın 28 Şubat sürecinde Gülen'i öven koruyan makalesi yok. Parantez açmalıyım. 28 Şubat'ta sabahtan beni kovdular diye yıllarca mağdur rolü oynadı. Meğer dönemin sabah patronu Dinç Bilgin, TBMM'deki darbeler komisyonuna, Barlas ailesinin işlerine 28 Şubat süreci içinde son vermedim. Çok yüksek ücretli yazarımdı, 25 bin dolar alıyordu. Aynı zamanda bize rakip televizyonlarda programlar yapmaya başladı. Aramızdaki ihtilaf ondan doğdu, arkasında siyasi bir durum yok dedi. Parantezi kapatayım. Dipnot, meclisteki aynı komisyona Akşam Gazetesi sahibi Mehmet Emin Kara Mehmet de ifade verdi. 28 Şubat beni kovdurdu diyen Nazlı Ilıcak konusunda şunu söyledi. Nazlı Ilıcak'ın bizden ayrılması ise doğrusunu söyleyeyim. Oğlu genel müdürdü, o kendisi istemedi. Kelime kelime de söyleyebilirim. Babamı da batırdı, burayı da batıracak falan şekilde söyleyerek annesinin ayrılmasını oğlu istedi. Sabahtan hemen sonra Mehmet Barlas Zaman ve Yeni Şafak gazetelerinde köşe yazdı. Yani Fethullah Gülen hakkında yazabilirdi ama övmeye 28 Şubat'ta ara vermişti. Barlas'ın Gülen övgülü yazıları 28 Şubat'tan sonra tekrar başladı. Üstelik Yeni Şafak'ta 30 Eylül 2000'de 20 gün tam sayfa Hoca Efendi Sendromu başlıklı yazı dizisi kaleme aldı. Yayın organları, okullar, dershaneler, vakıflar, finans kuruluşları birer belirti veya sendrom şeklinde alınıp Fethullah Gülen'in devleti ve orduyu ele geçirmek için gizli ve planlı bir çalışma yapan bir çete lideri olduğu ileri sürülüyor diyerek bunun ne kadar anlamsız ve saçma olduğunu 20 gün boyunca yazdı. Yetmemiş olacak ki sosyopolitik bir gerçek olarak Hoca Efendi Sendromu adlı Gülen kitabı çıkardı. Tarihleri hızlı geçip yakın tarihlere gelelim. Mehmet Barlas tekrar sabaha döndü ve Gülen'e kol kanat germeye devam etti. Bir başka sakız edilen kavram da cemaat değil mi? Özellikle son dönemde Fethullah Gülen'in cemaati belirli çevrelerin hedefinde. 19 Nisan 2011. Barlas'ın benzer yazılarından çok örnek vermeye gerek yok. Çünkü başka derin konular var. Örneğin cemaatin 7 Şubat 2012'de Hakan Fidan'a yönelik MİT kumpası ardından Barlas şunu yazdı. AK Parti ile cemaati veya Tayyip Erdoğan ile Fethullah Gülen'i birbirlerine düşürme projesi de aklın ve mantığın kabul edebileceği bir girişim olamaz. 24 Nisan 2012 Gülen cemaatinden AK Parti'ye muhalif bir siyasi hareket çıkarmaya dönük arayışlar Rus medyasında da bizim medyada da nakıs teşebbüsler olmaktan öteye gidemez. 13 Temmuz 2013 Bitmedi. Gelelim 17-25 Aralık süreci öncesine. Barlas 12 Kasım 2013 tarihli yazısında Erdoğan'ı üstü örtülü biçimde eleştirdi. Onun ağırlığını ve başardıklarını ancak o siyaset arenasından çekildikten sonra tam olarak değerlendirebileceğiz. 6 gün sonra Gülen'in ABD'den dönmesi gerektiğini belirtti. 18 Kasım 2013. Neler oluyordu? Davutoğlu'nun danışmanı Bayar, 17-25 Aralık sürecinde Barlas'ın TV ekranına çıkmayıp kimin başarılı olacağını beklediğini belirtti. Barlas 17 Aralık operasyonundan 2 gün sonra şöyle yazdı. Yolsuzluk iddiaları kamuoyunu tatmin edecek biçimde bir sonuca ulaştırılmalıdır. Bir gün sonra, aklı başında vicdan sahibi, siyasi sağduyusu ve vatandaşlık bilinci olan hiç kimse, yolsuzluk olsa bile bunlar görmezden gelinmelidir demez, diyemez. Barlas bu süreçte ortaya yazılar kaleme aldı. Günlerdir siyaset gündemini karıştıran dosyalı operasyonu planlayanlar tam olarak neyi amaçlıyorlardı bilemiyoruz. Ancak hiç unutmayalım ki krizler de bir süreçtir ve sonuçları da bu süreç noktalanıncaya kadar tam belli olmaz. 26 Aralık 2013. Barlas bekledi, süreç tamamlandı ve Erdoğan kazanınca dönek oldu. Cemaatten dümen kırdı. Dün yazdıklarının tam aksini yazmaya başladı. Örneğin, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı hedef alan geçen yılın Ocak ayındaki yargı operasyonu arkasındaki güdüklerin çok açık ve seçik biçimde tahlil edilmesine rağmen paralel devletin üzerine o zaman gidilmemesi, acaba yöneticilerimiz gaflet uykusuna mı dalmışlardı kuşkusunu doğal olarak gündeme getiriyor. 10 Ocak 2014 Geçen yıl Gezi kalkışması ile başlayıp 17-25 Aralık Dost Modern darbe girişimi ile dibe vuran süreçte 22 Nisan 2014 neler yazmıyordu ki artık? Bir kulağı Amerika'ya, diğer kulağı İsrail'e kilitlenmiş olan Pensilvanya örgütü yöneticileri 1 Mart 2015 Ben diyorum ki Barlasların bu göz boyaması kimseyi kandırmamalı, itirafçı olmalılar ve Fethullah Gülen'le derin ilişkilerini anlatmalıdırlar. Yoksa Tayyip ileriki günlerde yanağımı okşayarak beni kandırmış diyebilir. Mehmet Barlas'ın dönüş hızıyla kimse yarışamaz. Sosyalistten gelip nerelere savrulmadı ki? Not eklemeliyim. Meğer Nazlı Ilıcak da gençliğinde sosyalistmiş. Rahmetli Cüneyt Arca Yürek kitapları referanstır. Doğrusu ve yanlışıyla ne yaptıysa, neye tanık olduysa hepsini kitaplarında yazdı. Örneğin, Mehmet Barlas'a doğru eğildim. Mehmetçiğim dedim. Bugünkü yönetimin, yani 12 Eylül darbecilerinin en çok sevdiği gazeteci kim diye sordum. Parlayan gözlük camlarının ardından şöyle bir baktı. Bilemiyorum. Kim dedi? Sen dedim. Barlas heyecanlandı. İnşallah, inşallah diyerek duygularını bütün içtenliğiyle dile getirdi. Gerçekten de Milliyet Gazetesi baş yazarlığına başladıktan bir süre sonra yazılarının içeriğiyle Mehmet Barlas'ın devlet başkanınca yani Kenan Evren'de özenle izlendiği haberini alıyorduk. Yazılarını okuduktan sonra Barlas içimden geçenleri sanki daha önce öğreniyor diyormuş. Arca Yürek Nazlı Ilıcak'tan şöyle bahsediyordu. Sevdiğim Canan Civaoğlu, Güner Civaoğlu'nun eşi, bir gece Boğaz'daki yalılarında kimseye söylemeyin ama bir şey anlatmak istiyorum dedi. Nazlı Ilıcak ile ben İsviçre'de birlikte okuduk, çok yakın arkadaştık. Nazlı bazı geceler, günler ortaya fırlar, sosyalist nutuklar atardı. Bunu hiç yadırgamadım. Örneğin DP'li bakan Samet Ağaoğlu iktidardan indikten sonra bana ben diyemem ki sosyalist değilim diye konuşmamış mıydı? DP'li bakan Sıtkı Yırcalı Paris'te okurken aşırı solcu mitinglere katılıp fikrin ateşli savunucularından biri değil miydi? Nazlı Ilıcak'ın kişiliği ve yazarlığı konusunda bir tartışmaya girmek istemiyorum. Ben de tartışmak istemem. Hangisini yazacaksın? Utanmıyorlar ki. Yetenekli utanmaz. Bavulcu Mehmet Baransu tutuklandı Silivri cezaevinde. Dipnot, balyoz belgelerini bavulla savcılığa teslim etmesiyle bilinen Mehmet Baransu'nun Twitter'da yazdığı mesajlar nedeniyle şikayetçi oldum. Hakaret suçundan İstanbul 4. Sürh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülmeye başlanması ardından şikayetimden vazgeçtim. Çünkü Baransu şu an tutukluydu. Eli kelepçeli şekilde adliyeye getirilmesine gönlüm el vermedi. Biz cezaevindeyken bunu defalarca yaşadık ve başkaları yaşamasın istedim. Davadan vazgeçmem onu aklamaz, bana hakaret etmediği anlamına gelmez. Ama ümidim Baransu'nun asıl ve daha önemli suçlarından yargılanması. Taraf gazetesinin bavulcu yönetmeni Ahmet Altan dedi ki, ''Balyoz darbe planlarının basılmasına ben karar verdim. O planları bin defa önüme getirseler bin defa da basarım.'' Demek basarmış, öyle mi? Ahmet Altan yetenekli bir utanmaz. Anadolu'da bunlara ar damarı çatlamış denir. Göte insanların kötü olduklarını görmek beni şaşırtmıyor. Ama bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum demişti. Balyoz davası sürecinde subaylar intihar ettiler, cezaevinde can verdiler, yıllarca hapis yattılar, gelecekleriyle oynandı, aileler paramparça oldu. Ve Ahmet Altan hala yine basarım diyor. Neyi basacaksın? Dedin ki bana yazı işlerindeki arkadaşlarımız CD'lerin üstündeki bilgileri gösterdiler. Orada o belgeleri kimin, ne zaman, nerede yazdığı açıkça görülüyor. O CD'lerin üstündeki kayıtlar bütün belgelerin 1. Ordu'da hazırlandığını kanıtlıyor. Manşetler yaptığınız 11 no'lu CD hakkında İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine bilirkişi şu raporu verdi. Davanın temelini oluşturan C11 kodlu CD üstündeki or.kn ve C17 kodlu CD'deki k.özel yazılarının bir aletle yazıldığı tespit edilmiştir. CD'lerin üstündeki el yazısının o tarihte 1. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanı olan Süha Tanyeri'nin not defterindeki harf ve karakterlerden birer birer alınıp yazılım vasıtasıyla birleştirilerek CD üzerine bir yazıcıya dik bağlı bir kalemle oluşturulduğu tespit edildi. Al sana gerçek. Fatih Camii'nin bombalanması, Türk jetini düşürmesi koca bir yalan. Bu gerçek ortadayken hala basarım diyene gazeteci denmez. Başka bir iş var. Mehmet Baransu'ya bavul verildi. O da getirip taraf yazı işleri masasına koydu. Tarih 20 Ocak 2010. Taraf manşeti attı. Fatih Camii bombalanacaktı. Kendi jetimizi vuracaktık. Aynı gün Ahmet Altan şöyle yazdı. Bugün yayımladığımız darbe planı bugüne tek görülenlerin en kapsamlısı, binlerce sayfadan oluşuyor. Her aşaması en ince ayrıntısına kadar hazırlanmış. 1. Ordu'nun eski komutanı tarafından organize edilmiş. 1. aşama sıkı yönetim ilanını sağlamak. Bunu gerçekleştirebilmek için düşmanın bile aklına gelmeyecek planlar hazırlıyorlar. Bir tanesi Fatih Camii'nde bir cuma namazında bomba patlatmak. Sonra Beyazıt Camii'nde de bir bomba patlatacaklar. Sıkı yönetim olsun da arkasından darbe yapılabilsin diye kendi uçağımızı düşürüp kendi pilotumuzu şehit edeceğiz. Ahmet Altan'ın satırlarının yalan olduğu bugün ortaya çıktı. Biraz daha açayım. Tarih 5 Mart 2003. İstanbul 1. Ordu Komutanlığı'nda 2 gün dış tehdit ile bir iç ayaklanma olması durumuna TSK'nın mevcut planının yani egemen planının yeterliliği sınandı. Bu dünyanın her ordusunun yaptığı rutin savaş oyunu senaryosuydu. Aradan 7 yıl geçti. Mehmet Baransu'nun eline bavul verildi. Bavulda ne vardı? 1. 2229 sayfa. 1077 sayfası 1980-84 yılları arasında olan 1. Ordu Komutanlığı rutin yazışmalar. 2. 10 adet teyp kaseti. Bunlar 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan emriyle kayıt altına alınan seminerin konuşma kasetleri. Bunlar soruşturmaya konu olmadı. Yani 1. Ordu'da gerçekleşen seminerin Balyoz'la hiçbir ilgisi yoktu. Seminerde Balyoz'un B'si geçmemişti. Cami bombalama, jet düşürme gibi olaylar savaş oyununda, senaryoda yoktu. 3. 19 adet CD vardı. Bu 19 adet CD'den sadece 3 tanesinde, esası 11 no'lu CD olmak üzere 16 ve 17 no'lu CD'lerde suç unsuru vardı. Evet, diğer 16 adet CD 1. Ordu'ya aitti ve içlerinde suç unsuru yoktu. ne varsa 11 no'lu CD'de vardı. Oraj, Suga adlı hareket planları, Çarşaf, Sakal adlı eylem planları ve davaya adını veren Balyoz Güvenlik Hareket Planı yer alıyordu. Bu 3 CD'nin özellikle 11 no'lu CD'nin sahibi kimdi? TÜBİTAK'a göre 11 no'lu CD'nin oluşturulma tarihi 5 Mart 2003, saat 23:50-42. Artık biliniyor ki balyoz belgelerini bulunduran 11 no'lu CD, 2003'te var olmayan ve 2007'de kullanılmaya başlanan Microsoft Office ile oluşturulmuştu. 2009 yılına ait bilgiler mevcuttu. Yani 11 no'lu CD 2003'te oluşturulmamıştı. Üzerindeki yazı bile sahteydi. Detaya girmeyeyim. Yargı şimdi bu 3 CD'yi kimin hazırladığının, yani bavulcuların peşinde. Utanmazlıkta yetenekli adam yine basarım diyor hala. Bugün Baran Su bavulu kimden aldığını hatırlamıyor. Mesele sadece haber kaynağını korumak olabilir mi? Gazeteci kendini ve gazetesini kandıran yalancı kaynağı korur mu? Gazeteci kendini kullanarak Türk ordusuna tezgah yapanları saklar mı? Demek ortaklar. Birileri hala diyor ki gazetecilik faaliyeti. Bu nasıl gazetecilik faaliyeti? Ellerine tutuşturulan dijital belgelerin gerçekliğini hiç araştırmadılar. Ağır suçlamalarda bulundukları kişilerin görüşlerini almak ihtiyacı hissetmediler. Ellerine tutuşturulan sahte belgeleri dahi yanlış aksettirerek imzasız dijital belgeleri belgeler imzalı diye yazdılar. Belgelerin sahteliğine dair olgular ortaya çıktıkça yaptıkları haberi sorgulayıp düzelteceklerine, sahteciliklerini örtbas ettiler. Evet, sistematik olarak dezenformasyon ürettiler. Tarafın yaptığına gazetecilik deyip geçemeyiz. Ne yazmıştı o malum manşetlerinin altına Ahmet Altan? Bu ordunun yapısını radikal bir şekilde değiştirmeden bu generallerin hastalıklarını iyileştiremeyiz. Zorunlu askerliği mümkün olduğu kadar çabuk kaldırıp ordunun örgütlenme şemasını tümden değiştirmeliyiz. Dipnot taraf 20 Ocak 2010. Tüm meseleleri Türk ordusunu cemaat aracılığıyla yeniden ABD'nin kucağına oturtmaktı. Buna dünyanın her yanında casusluk faaliyeti derler. Araya girip bir tespit yapayım. Kim bu gazeteciler? Adı Seher El Haydari, 1962'de Bağdat'ta doğdu. Bağdat Üniversitesi'nde işletme okudu. Kendisi Şii'ydi ama Sünni biriyle evlendi. 4 çocuk annesiydi, öğretmenlik yapıyordu. 2003 yılındaki Irak işgali hayatını değiştirdi, gazeteci oldu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu, Reuters Vakfı ve ABD'li Internews parasıyla Kuzey Irak Erbil'de kurulan Asbat El Irak, yani Irak'ın Sesleri adlı haber ajansında çalışmaya başladı. 2006'da Suriye Şam'a yerleşti, gazeteciliğini burada sürdürdü. Ama Kuzey Irak'a gidip geliyor, çeşitli Kürt haber sitelerine takma isimle makaleler yazıyordu. 7 Haziran 2007'de Musul'da pusuya düşürülerek öldürüldü. Cinayeti Irak'taki ABD ve müttefiklerine karşı savaşan radikal dinci Ensar el Sünnet üstlendi. Seher el Haydari aynı zamanda Kuzey Irak'taki Barış ve Savaşta Habercilik Enstitüsü'nün Institute for War and Peace Reporting çalışanıydı. Bir ismi daha yazayım. Adı Ammar el Şahbender. 1973 Irak doğumluydu. Babası Saddam döneminde 1977 yılında ülkeyi terk etti. Kuveyt, İran, Suriye ve İsveç'te yaşadılar. Ammar 2002 yılında Londra'daki Westminster Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora yaparken Irak'a demokrasi getirilmesiyle ilgilenmeye başladı. Irak Vakfı'nı kurdu. Saddam'ın devrilmesinden hemen sonra Anthony Bourdain ve Duncan Ferry ile birlikte Bağdat'ta, o zaman adı Savaş ve Barış Raporlama Enstitüsü'ydü, Barış ve Savaşta Habercilik Enstitüsü'nü kurdu. Yanındakiler kimdi? Anthony Bourdain bu enstitünün kurucularındandı. Komünizm sonrası ülkelerde medya yapılandırması için İngiltere hükümetinin çeşitli bakanlıklarında görev aldı. 1991-98 yılları arasında Yugoslavya'da çalışmalar yürüttü. New York Times, International Herald Tribune, Washington Post, Guardian, Newsweek ve sayısız diğer yayınlara makaleler yazdı. Diğeri Duncan Furry. IWPR Kosova bürosunda işe başladı. Uganda, Sudan, Zimbabwe'de çalıştı. Afganistan ve Irak bürolarının açılışına katkı yaptı. Ammar Elşah Bender IWPR çalışmasında çok başarılıydı. Hemen Irak direktörü oldu. 150 personeli vardı. En büyük yardımı Bağdat ve sonra Şam, ABD Büyükelçisi Robert Ford'dan aldı. Tarih 2 Mayıs 2015. Ammar ve IWPR'dan arkadaşları lokantadan çıkarken bomba yüklü araba patlatıldı. Ammar'la birlikte 17 kişi öldü. IWPR çalışanları yaralı kurtuldu. Saldırıyı üstlenen olmadı. Ammar'ın ölümü ardından bir ay sonra IWPR Irak Başkan Vekilliğine Jacqueline Ann Sutton getirildi. BBC eski çalışanı Sutton, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin Arap ve İslami Çalışmalar Merkezi'nde de doktora çalışmalarını yürütüyordu. Görevine gitmek için Londra'dan Türk Hava Yolları'nın TK-1986 sefer sayılı uçağıyla saat 21.58'de Atatürk Havalimanı'na geldi. 00.15'te Erbil'e gidecekti. 50 yaşındaki İngiliz vatandaşı Jacqueline Ann Sutton'ın tuvalette cesedi bulundu. İddiaya göre ayakkabılarının bağcıklarını çözerek kendini tuvalet kapısına asmıştı. Haber İngiliz basınında geniş yer aldı. Times'daki haber ilginçti. Sutton 1990'lı yıllarda Eritre'de görev yaparken casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp sınır dışı edilmişti. Allah Allah! Nedir bu IWPR? Londra merkezli enstitü 1991'de Yugoslavya'nın parçalanma sürecinde Yugofax adıyla faaliyete başladı. Adı sürekli değişti. Yugofax sonra Balkan Savaşı raporu oldu. Sonra sırasıyla yukarıda yazdığım diğer isimler kullanıldı. IWPR Yugoslavya'dan sonra eski Sovyetler Birliği ülkelerine gitti. Bugün 30'dan fazla ülkede medya yapılandırması yapıyor. Enstitünün uluslararası kurulu başkanı 2004'te Sir yapılan David Charles Morris Bell, 1996-2009 yılları arasında İngiliz Financial Times'ı yönetti. IWPR'ın yönetim kurulunda Christian Amanpour, Anne Applebaum, George Packer ve Christina Lamb gibi dünyaca ünlü ödül rekortmeni Amerikalı ve İngiliz gazeteciler var. IWPR destekçilerinden bazıları ise şunlar: İngiltere, ABD, Hollanda, Norveç Dışişleri Bakanlığı, Legatum Enstitüsü, Lahey Almanya Büyükelçiliği, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, Samuel Rubin Vakfı. Orta Doğu coğrafyasında kimlerin hangi amaçlar için neler yaptığını bilemezsiniz. Kapışma büyüktür. Gelelim tekrar bizim topraklara. 41. ayrımın sonu. Sayfa 381.